Türkiye ile Yunanistan arasındaki krizi konuşuyoruz. Doğu Akdeniz'i konuşuyoruz. Pek çok konu iç içe geçmiş durumda. Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme için düğmeye basıldı yeniden. Neden Türkiye istekli Kabil Havaalanı saldırıya uğrayan havaalanında bulunmaya? Hakikaten bir yandan da bir takım taşlar yerinden oynuyor. Öyle gözüküyor. Nedir? Yani bir yandan ekonomik kriz dünya çapında bekleniyor. Yeni bir takım gelişmelere mi gebe bu koronavirüs krizi? Gelmekte olan fırtınayı görmelerinden mi kaynaklanıyor acaba? Bu krizden çıkışta dünya hangi yöne doğru gider? Bunun daha sıcak bir çatışmaya dönüşebileceği günler mi beklemek gerekir? Yoksa yeni başka türde bir küreselleşmeyle çıkmak mı bu krizden mümkün olur?
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 12 Mayıs 2022 günlerden Perşembe. Dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Gündem yüklü yine haftanın sonuna gelirken çarpıcı gelişmeler var. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba Politico dergisine internet sitesi diyelim. Savaştaki durumla ilgili değerlendirmeler yapmış. Daha doğrusu orada yer alıyor değerlendirmeler. Ukrayna'nın genç Dışişleri Bakanı savaştaki hedefleri artık değiştirdiklerini söylemiş. Bütün toprakları kurtarmak diye bir hedef koymuş. Rusya'ya da bedel ödetmekten bahsediyor. Müzakerelerde sunulan tutumdan farklılıklar var. Tabii sahadaki gelişmeler çok da parlak bir resim sunmuyor. Bunu belirtmek gerekiyor. Rusya'dan yeni iddialar geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin daha önce Ukrayna'daki askeri biyolojik faaliyetleriyle ilgili belgeler ele geçirdiklerini operasyonda duyurmuşlardı. Şimdi bu belgelerde aynı zamanda Amerikalı büyük ilaç şirketlerinin, dev ilaç şirketlerinin de bulunduğu ve bir takım STK'lar da var tabii ki. Bunların da bu işte rol oynadığına dair iddialar ortaya attılar. Amerikan tarafından bir nebze ortalığı teskin edecek açıklamalar demeyelim ama medyaya yapılan açıklamalar Washington Post gazetesinde özellikle istihbarat konusunda Rus ordu hedeflerine dair keşif bilgileri sunulmasının yasaklandığı, men edildiği yolunda iddialar ortaya atıldı. Doğru mudur, değil midir? Güvenmek çok mümkün değil ama NATO üzerinden bir kriz yaklaşıyor. Finlandiya ve İsveç'in üyeliği. Gerçi bu iki ülke zaten Batı bloğunda yer alıyor ama özellikle İsveç olmasa bile Finlandiya'nın Rusya ile sınırı ve tarihsel geçmişi düşünüldüğünde NATO'ya üyeliğinin bir tehdit olarak algılanacağı şimdiden Rusya Dışişleri'nin açıklamasında yer aldı. Ve işin ekonomisi, bugün tekrardan ekonomiye döneceğiz. Çünkü enteresan gelişmeler oluyor. Ben aktarmıştım bu hafta size özellikle Rusya'dan Avrupa'ya giden gazın yaklaşık 1/3'ünün vanasını Ukrayna tarafının mücbir sebep gerekçesiyle kapattığı haberleri gelmişti. Bugün de dikkat çekici biçimde Polonya ayağında Yamal hattında erişimin kesildiği bilgileri var. Tabii Rusya'da kendisine uygulanan yaptırımlara yaptırımla yanıt vermişti. Bir müthiş bir enerji savaşı veriliyor ve petrol ayağında da sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Özellikle Macaristan gibi ülkeler veto kartını çıkartmış durumdalar. Avrupa Birliği, Avrupa Komisyonu onları ikna etmeye çalışıyor ama ne kadar bu iş ikna olunabilecek durumdalar mı? Çünkü bir de ihtiyaçlar var. Hakikaten zor bir denklem. İşte Avrupa'nın enerjiyle sınavı. Dünyaca ünlü enerji uzmanımız Mehmet Doğan programın ikinci yarısında konuğum olacak ve kendisine bu son gelişmeleri soracağım. Türkiye'de de çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Artık benzin almak ya da doğalgaz ya da elektrik, özellikle enerji meselesi vahim boyutlarda sıradan vatandaşlar için daha da beter, tüm dünya için daha beter sonuçlar üretecek gibi gözüküyor ve bunun karşısında bir rasyonel bir çözüm de bulunmuyor. Ya da en azından biz göremiyoruz. Kendisine soracağız. Bu sınavda nerede Avrupa Birliği? Buradan nasıl bir çıkış sağlanacak diye. Dünyada haberler de var. Yunanistan parlamentosunda Amerika ile yapılan bu karşılıklı savunma işbirliği anlaşması görüşmeleri var. Protokol güncellemeleri, Dendias'ın açıklamaları var. Türkiye ile ilgili son dönemde yine sıkıntılı bir başlık oluşturmaya başladı. Amerikan basınında özellikle Biden yönetiminin savunma silah sağlanma silah tedarikiyle ilgili yumuşamaları devreye sokulmuştu. Yine bir takım silah anlaşmaları, küçük silahlar biraz kongrenin nabzını tutmak için bu yönde bir takım adımlar atıldığı gayri resmi düzeyde kongre nezdinde Biden yönetimi tarafından haberler var. Orta Doğu'dan başlıklar var. Vaktim el verdiği ölçüde size aktarmaya çalışacağım yine. Başlamadan frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2. Bizi karasal frekanslardan, bu frekanslardan dinleyebilirsiniz. Programın aynı zamanda Telegram hesabından, Radyo Sputnik'in Telegram hesabından, ki linkini de tweet attım, orayı tıklarsanız dinleyebilirsiniz. Videosu da arkadaşlar tarafından konuluyor sonrasında. Malum YouTube yasaklısıyız. Oradan da dinleyebilirsiniz diyelim. Başlayalım eksene. Evet, şimdi sahada gelişmeler devam ediyor. Tüm hızıyla Rusya Federasyonu'nun özellikle Donbas bölgesi, yani Rusça konuşan nüfus ve Rus asıllıların yoğun yaşadığı bölgedeki operasyonları devam ediyor. Her zamanki gibi basına günlük briefingler Rusya Federasyonu'ndan veriliyor. Tabii sınırda bir de Belgorod bölgesi var. Oraya yönelik Ukrayna'nın da onlar da batıdan aldıkları silahlarla o hatta ciddi sıkıntılı bir resim olmasına rağmen Rusya'ya yanıt veriyorlar. Bir köyün topa tutulduğu bilgileri geldi. Ama siyasi cephede biraz işler sanki değişiyor gibi. Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde Ukrayna silaha boğulmuş durumda. Savunması için, Rusya'ya karşı direnmesi için bu işten bir müzakereli çözüm yerine Ukrayna'nın tekrardan topraklarını yeniden ele geçirmesi hedefiyle yaklaşılıyor olaylara. Silah teslimatı yaklaşık 40 milyar dolarlık Biden'ın imzaladığı yardım en son vardı. Şimdi Dmitry Kuleba, Ukrayna'nın Dışişleri Bakanı, biraz böyle krize kendi perspektiflerinden yaklaşırken, Amerika silah teslimatını geciktirdiği için Rusya hiç gerekmeyen yerleri kazandı gibi bir iddiada bulunmuş. Yani Ukrayna tarafını tabii Amerikalılar yıllardır silahlandırıyorlar. Bu 24 Şubat'ta başlamadı. Enteresan bir biçimde bize yeterli silah vermediğiniz için böyle oldu gibi bir açıklama yapmış. Düşündüğümüz kadar salak değiliz. Ordumuz etkili olduğunu kanıtladı. Kiev Savaşı'nı kazandık demiş. Rusya Federasyonu müzakereler için Kiev'den çekildiğini duyurmuştu. Farklı bir bakış açısı. Amerika'nın güvenini kazandık Kiev Savaşı'nı kazanarak gibi. Enteresan. Amerika için mi yapıyorlar bunu diye insan sormadan edemiyor, doğrusunu söylemek gerekirse. Fakat tabii Amerikalı yetkililer de Politico'ya konuşmuşlar ve ya biz öncesinde silah sağladık Ukrayna'ya diye de eklemişler. Onu da eklemişler hakikaten haberin içerisine. Şimdi Ramstein üstünde toplantı yapılmıştı. O bir dönüm noktası, bu sayede bolca silah, para gidiyor. Ukraynalılar ve Rusların kardeş olduğunu salık veren her kimse, sadece kardeş olmamakla kalmıyoruz, birbirimize dahi benzemiyoruz gibi bir cümlesi dikkatimi çekti. Çok hakikaten böyle tam komşuyla bir arada yaşama arzusuyla dolup taşıyor kendisi. Tabii Ukrayna'nın sağ kanat siyasetçilerinin perspektifi maalesef bu yönde. Halbuki nüfusunun zaten birbirine benzemiyor derken neyi kastediyor? Çünkü Ukrayna'nın nüfusunun %30'u yaklaşık Ruslardan oluşuyor. Bu durumda hakikaten enteresan bir tablo oluşuyor. Bizler ve onlar arasındaki fark insan hayatının bizim için her şey olması gibi de bir cümlesi var ki ben biraz açıkçası Donbas'ta görmüş bir insan olarak bu cümlesini çok anlayamadım. Velhasıl savaştaki hedefleri değişmiş efendim. Ukrayna'nın zafer hakkındaki fikri değişmiş. Daha önce Rusya daha fazla toprak almasın diye oradaki Donetsk ve Lugansk'takileri de saymıyor zaten. Halbuki 2014'ten beri zaten o hattı tutanlar oranın kendi insanları, Donetsk ve Lugansk'taki halk cumhuriyetleri, oraları saymıyor. Ve diyor ki tüm toprakların kurtarılmasından aşağıya biz razı olmayız. Burada önemli olan, topyekün zaferden bahsetmiyorum ama, müzakereye oturduğumuzda elimizin güçlü olması asla bir daha Minsk olmaz demiş. Tabii Minsk anlaşması hakikaten Ukrayna'nın o neonazi birlikleri Güneydoğu ve Güney hattına salması sonrası büyük yenilgiye uğramalarıyla sonuçlanmıştı. Ve o koşullarda ancak Minsk anlaşmasıyla kurtarmışlardı, yoksa hakikaten Donetsk ve Lugansk güçleri iyice ilerlemekteydi. Onlar da Rusya gelip bize yardım etmedi diye de şikayet ediyorlardı 2014-2015'te bu arada. Tabii ki Kuleba bu işi böyle görmüyor efendim. Şimdi bu buradan tabii müzakereler nasıl devam eder çok bilmek mümkün değil. Bir dikkatimizi çeken bir Adrian Bock, bir Fransız eski asker aynı zamanda. İnsani bir görev kapsamında Ukrayna'ya gidiyor. 3 hafta kalıyor. Dönüşte de açıklamalar yapmış, Sud Radyo'ya konuşmuş ve demiş ki, yani Fransa'ya döndüğümde şok oldum. Televizyon kanalları Ukrayna'da bulunmamış ve orada olup bitenler hakkında hiçbir fikri olmayan bir takım insanlar televizyon kanallarında acayip acayip şeyler anlatıyorlar. Kendi gözlerimle gördüklerimle duyduklarım arasında bir uçurum var demiş. Avrupa'nın neonazilere silah tedarikini kendisinde şok etkisi yarattığını söylemiş. Azak savaşçıları her yerde, üniformalarının her yerinde SS sembolleri bulunuyor. Görüşlerini gizlememekle kalmayıp açıkça anlatıyorlar. Çalıştım bu insanlarla, onları tedavi ettim. Siyahlar Yahudileri yok etmeye hazır olduklarını açıkça söylüyorlar. Orada olduğum sürece yapabileceğim bir şey yoktu. Sadece izleyip film çektim. Bu görüntüler elimde. Ukrayna'nın suçlarının kanıtı olarak kullanacağım diyor. Rus askerlerin dizlerinden vurulması, esir alınanlar, Amerikan kameramanlarının olay yerlerinde sahte görüntüler çekmesinden bahsetmiş. Sivillere yönelik Ukrayna bombardımanı, Ukrayna'nın Rusya bombalıyor diye gösterdiği yerlerde tüm sivil konutlar Ukraynalıların askeri hedeflere hatalı ateş açmasının sonucu oluşuyor. Başka bir şey değil. Buça bir kurgudur. Ölülerin cesetleri başka yerlerden taşınmıştı. Şok edici bir görüntü oluşturacak şekilde kasten yerleştirilmişti demiş efendim. Rusya'nın iddialarını destekler yönde ve beyanatlarda bulunmuş, gidip gören bir isim olarak. Evet, şimdi Amerika-Rusya ilişkilerinde tabii sıkıntılar büyük bu Rusya operasyonuyla birlikte. Rusya Dışişli İhbarat Servisi Direktörü Sergey Narishkin açıklama yapmış ve Amerika yönetiminin sivil toplum kuruluşlarına Rusya'yı canavarlaştırmak için sahte içerikler kullanmalarını tavsiye ettiğini söylemiş. Ve Rusya'nın perspektifinden yine 3. Reich propaganda geleneklerinin bir benzeridir. Bu Göbels gelenekleriyle çok ortak nokta olduğu görülüyor diye bir açıklama yapmışlar. Yine Rusya Savunma Bakanlığı'nın Amerika'ya bir başka suçlaması, askeri biyolojik tesisler ortaya çıkmıştı. Önce Amerikalılar reddetmişti ama sonra Victoria Nuland bunu kabul etmek zorunda kalmıştı. Böyle tesisler kurduklarını, bunu sivil tesisler olarak söylüyorlar ama Pentagon fonlanması da var bunun içerisinde. Joe Biden'ın oğlu da çıktı bunun içerisinde, ben aktarmıştım size. Şimdi daha enteresanı, Rusya Savunma Bakanlığı bu Ukrayna'daki askeri biyolojik laboratuvarlarla ilgili doğrudan Demokratik Parti, Amerika'daki Demokratik Parti yöneticilerinin parmağı olduğu ve kampanyalarına para aktarmakta kullandıkları, bunlara dair belgeler olduğunu öne sürüyorlar. Ayrıca bir takım vakıflar, Soros, Clinton, Rockefeller, Biden vakıfları var. Dev ilaç şirketleri Pfizer, Moderna, Merck. Bunlar da bu işin içerisinde yer almışlar deniliyor. Ne yapmışlar? Burada bir takım faaliyetlerde bulunmuşlar. Bütçeler çıkartılmış ve burada aslında uluslararası güvenlik normlarına uyulmadan ilaç şirketlerinin maliyetlerini düşürecek denemeler yapılmış efendim. Hakikaten çok acayip yani. Ne var mesela? Sahte paralar, tüberküloz bulaştırmak. Çocuklar böyle ağızlarına sokarlar paraları. Buradan örnekler alınmış ve bir takım sakinler üzerinde bu çalışmalar yapılmış, bir takım bakteriler üzerinde çalışmalar yapılmış. Hakikaten çok çarpıcı bir iddia bu ve bütün bunlar da böyle Ukrayna yönetiminin tabii ki onayı altında yapılmış. Mariupol'de, Kiev'de kolera patojeni toplama merkezi olarak kullanıldığı, bir akıl hastanesinde deneyler yapıldığı gibi gibi bir takım bulgular var. Sadece Amerika'da değil, Almanya ve Polonya'nın da biyolojik laboratuvarlar olduğunu iddia ediyorlar. Bu hakikaten siviller üzerindeki bu deneyler, dev ilaç şirketleri iddiaların boyutlarını daha da derinleştiriyor. Evet, bu arada Amerika'nın Moskova Büyükelçisi John Sullivan, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı. En son 40 milyar dolarlık ek yardım, az buz para değil, 40 milyar dolardan bahsediyorum. Ben Amerikalı olsam biraz kazan kaldırırdım doğrusu, bunca enflasyon ve zorluk varken Ukrayna Savaşı'nın bu şekilde fonlanması, üstelik de ne elde edileceği çok da meçhul bir biçimde, çok enteresan. Yani bir tek Rusya'yı dizlerinin üstüne çöktürmek için bu kadar para harcamaya gerek var mı? Daha diplomatik yöntemler bulunamaz mı diye sorardım doğrusunu söylemek gerekirse. Pentagon'un Washington Post gazetesine bakılırsa istihbarat teşkilatlarına Rus ordusu hedefleri hakkında keşif verisi paylaşmasını men ettiği yolunda iddialar. Washington Post gazetesinde bir kılavuz hazırlamışlar iddiaya göre. Amerikan Savunma Bakanı Lloyd Austin'in açıklamaları var bu arada. Rusya'nın nükleer cephaneliğinin kendilerine zorluk çıkartacak. Sadece Rusya değil, Çin'in de bu yönde adımlar attığını söylüyor. Ama öte yandan da eklemiş kongre konuşmasında, temsilciler meclisinde. Demiş ki yani Putin'in hesaplarında NATO'ya saldırmak yok. Yani biliyorsunuz 5. maddeye uygun olarak yanıt verilir vesaire vurguları burada yapılıyor. Tabii bir başka fırtına geliyor, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ve başvuru yapılacak. Aslında ben size aktarmıştım, bugün yapılacaktı Finlandiya'nın başvurusu değil, 12'si deniliyordu ama bir açıklama yapıldı, ortak açıklama yaptı Cumhurbaşkanı ve Finlandiya Cumhurbaşkanı ve Başbakanı, NATO üyeliğine gecikmeden başvurmamız lazım diyorlar. Savunma ittifakını güçlendirecektir. Ulusal adımların önünde birkaç gün içerisinde hızla bu adımları atacağız diyorlar. İsveç de aynı şekilde pazartesi günü haftaya İsveç başvuracak deniliyor. Bir hafta içerisinde alınacak deniliyor. Tabii bu konuda tartışmalar da vardı ama işin şeyini değiştirecek, rengini değiştirecek. Özellikle Finlandiya tabii ki Rusya'yla sancılı bir son yüzyılda, 20. yüzyılda tarihi var Finlandiya'nın. Ve tarafsızlığı seçmişti Finlandiya bu süreçte. Anlaşmalar da var bunu sabiteleyen. Stoltenberg, NATO Genel Sekreterinin açıklaması var. Finlandiya üyelik başvurusu yaparsa NATO'ya katılım süreci sorunsuz ve hızlı olur diye. Haziran ayı veriliyor bunun için tarih olarak. Tabii aslına bakarsanız ilan edilmemiş NATO üyeleri diyebiliriz Finlandiya ve İsveç için. Yani bütün NATO'nun son 30 yılda dünyanın dört bir yanındaki operasyonlarında, işgallerinde bu ülkeler rol oynadılar. Hepsi oynadı yani, hiç de hayatlarında hiçbir şeye bulaşmamış ülkeler olarak bu bağlamda, yani Batı'nın müdahaleciliği bağlamında öyle bir değerlendiremeyiz. Ama tabii Finlandiya'nın Rusya sınırında olması hasebiyle üyeliği İsveç'i o kadar problem etmiyor anladığım kadarıyla, Rusya Federasyonu zaten herhalde Batı bloğunda saydıkları için. Ama Finlandiya konusunda güvenlik tehdidi oluşturup oluşturmayacağı Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov'a sorulmuş. O da elbette yanıtını vermiş. Kıtamızı daha istikrarlı ve güvenli yapmayacak bu üyelik demiş. Nasıl karşılık verilecek diye sorulunca da, yani bir kere NATO'nun bize doğru ilerlediğini tespit ediyoruz ama nasıl genişleme tezahür edecek ona bakarız. Yani ne yapılıyorsa ona bir uygun karşılık geliştirmek bağlamında söylemiş. Tabii NATO-Rusya çatışması herkesin kaçınmak istediği bir şey diye de altını çizmiş durumda. Rusya Dışişleri Bakanlığı da resmi açıklama yaptı tabii bu konuda. Askeri teknik nitelikte karşı adımlar atarız eğer Finlandiya, İsveç'i saymıyorlar yine aynı şekilde, üye olursa. Kendi ulusal güvenliğini sağlama yolunu seçmesi tabii ki kendilerinin vereceği bir karar. Ama bu adımın getireceği sorumluluk ve sonuçlarında bilincinde olmaları gerekiyor vurgusu yapmışlar, dış politikasını değiştirmek. Şimdi 1992 tarihli bir anlaşma var Rusya ile Finlandiya ilişkilerinde. Bir takım hukuki yükümlülükler de var. Bunu NATO üyeliğiyle nasıl dengeleyecekler, bu süreci tartışmak, görmek gerekiyor. Tabii dünya güvenliğine etkilerine de bakmak gerekiyor. Bunun dışında tabii Ukrayna'ya tam gaz, askeri yardımlar devam ediyor. Amerika dışında Almanya en son Ukraynalı askerlere eğitim vermeye başlamış. Meşhur Panzerhaubitzen 2000 obüs eğitimine başlamışlar. Batılılar silah akıtıyorlar ama o silahları kullanacak uzmanlık sıkıntısı var. O yüzden de işte eski Sovyet silahlarını bulup verme çabaları geliştiriliyordu. Çekya bu arada devlet başkanı Miloš Zeman, Rusya ordusuna karşı savaşmak için başvuran 103 Çek vatandaşının bu talebine onay vermiş. Artık Çekyalılar gidip Ukrayna ordusu askeri gibi savaşacaklar. Çok şahane gelişmeler valla. Bravo, yani çok barışçı adımlar atıyor Avrupa. Şimdi ekonomi alanına bakalım. Birazdan Mehmet Doğan'la konuşacağız. Siemens Rusya'daki faaliyetlerini duyurdu. Japonya Siberbank ve Alfa Bank'ın mal varlıklarını dondurdu. Böyle adımlar atılıyor ama tabii ABD'de ve Avrupa'da enflasyon son 30-40 yılın zirvesine ulaşmış durumda. Çok ciddi bir enerji krizi var. Şimdi Avrupa Komisyonu hatta iddialara göre muktesebatını Rusya yaptırımlarından kaçınmayı suç sayacak şekilde. Yani herhangi bir ülke Rusya ile bir ekonomik ilişki içerisinde enerji bağlamında ihtiyacı var. Çünkü yok enerjisi ama bu yaptırımlardan kaçınmaya kalkışırsa suç işlemiş olacak. Çok enteresan. Bunları nasıl yapacaklar doğrusu bilemiyorum. Bloomberg 10 Avrupalı doğalgaz alıcısının daha bu arada ruble hesabı açtığını, bu ikili hesap dediğimiz euro yatırıyorsunuz, Moskova borsasından rubleye çevriliyor, alan memnun, satan memnun, yaptırımlarda ihlal olmuyor. 10 doğalgaz alıcısı daha hesap açtırmış. Açtırıyorlar aslında ama biraz sanki alttan alta, fazla da ses çıkartmadan bunlar yapılıyor gibi. Şimdi birazdan Mehmet Doğan'a soracağız hakikaten. Gazprom Ukrayna'nın doğal gaz transferi için sadece bir giriş bıraktığını duyurmuştu. Bugün de Rusya enerji devinden açıklama geldi. Yamal Avrupa boru hattının Polonya ayağına erişiminin kesildiği yolunda. Rusya'ya yaptırıma tabi olan Polonyalı şirket bunun başında tabii. Şimdi Avrupalılar tabii bu kadar yaptırım uyguluyorlar, enerji yüzünden biraz da kıvranıyorlar ama Rusya da onlara yanıt veriyor. Kendisine savaş açılmış durumda. Böyle tuhaf da bir vaziyet var. Ukrayna bu Sohranovka gaz dağıtım istasyonundan Avrupa'ya gaz transferi durdurma kararı aldığında Gazprom biz gaz vermeye devam edeceğiz, artık Avrupalılar bu işi Kiev'le çözsünler demişti. Hakikaten saha bayağı bir karışmış durumda. Bunun nasıl olacak, bu nereye gidecek, nereye varacak kimse çok da fazla bir şey bilmiyor. Macaristan Avrupa içerisinde özellikle 6. paketteki petrol ambargosuna itiraz ediyor. Ural petrolüne ihtiyaçları var adamların. Bulgaristan'ı LNG'de Amerikalılar bir anlaşma sağlamışlar. Daha ucuza deniliyor. Ne kadar olduğunu bilmiyoruz ama Bulgaristan'da da durum çok parlak değil. Bağımlılığı sıfıra indirme diye bir iddia var Almanya'dan, ben size aktarıyordum. Bunun oluşturduğu riskler var tabii ki. Enflasyon, enerji fiyatlarındaki artış, Kuzey Akım. Yani Kuzey Akım projesi öldü diye Alman Ekonomi Bakanlığı açıklama yaptı ama şimdi bu var olan hatlardan enerji gitmemeye başladığı zaman çok acayip de bir resim oluşacak. Moldova Devlet Başkanı bu arada Maya Sandu AB üyeliği istiyor. Liberal bir isim, kadın. Bütün o son dönemde seçilen liberal kadın liderler benzer ideolojik pozisyonda. Enerji sektöründeki durumumuz çok dramatik diye bir açıklama yapmış. Fiyatların çok artması ve halkı etkilemesi. Peki o zaman ne çözüm getireceksiniz? Orası meçhul ama Avrupa Parlamentosu'ndan Moldova'ya çağrı gelmiş. AB'ye girmek istiyorsanız Rus doğalgazına derhal ambargo koyun demişler. Güzel, iyi, hemen koyalım ama peki vatandaşlar ne yapacak diye soran bir iktidar olabilecek mi? Bunu göreceğiz. Şimdi bu arada Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeminli Rus düşmanı, Rusya düşmanı, öyle demek gerekiyor, Afrika ülkelerine çağrı yapmış. Birleşmiş Milletler'de Batı yaptırımları lehine oy kullanmazsanız sizi cezalandıracağız. Gününüzü görürsünüz diyor. İşin özeti, Türkçesi bu yönde. Hakikaten çok acayip. Şimdi tabii bu yaptırımlara Batı bloğu uyguluyor ama dünyanın nüfus olarak baktığımız zaman yani yarısı diyelim destekleyenlerle birlikte onun ötesinde değil. Brezilya'dan Amerika'nın bir petrol üretimini arttırma talebi olmuş. Petrobras, Brezilya'nın petrol şirketi, temasa geçmişler ama Onlar da yanıt vermiş. Vallahi yani böyle kısa vadeli bir üretim artışı lojistik olarak mümkün değil demiş. OPEC'le ilgili de bayağı bir kıskaç harekatı vardı. Katar'la Almanya'nın konuşmaları vardı. Oralardan da çok fazla sonuç elde edilmiş gibi gözükmüyor. Bu işler nereye varacak? O yüzden çok meçhul. Bu arada Avrupa Birliği yeni benzinli ve dizel otomobilleri 2035'te yasaklamaya da hazırlanıyormuş. Alternatif enerji herhalde artık var, bulundu. Güzel, elektrik falan deniyor. Dünyanın enerji işleri gerçekten başka bir yere gidiyor. Öyle gözüküyor en azından. Evet, Rusya Merkez Bankası bu arada yaptırımların 2024'e kadar süreceği tahmininde bulunmuş, bir rapor hazırlamışlar. Tabii Rusya için bu operasyon oluşturduğu zorluklara da dikkat çekiliyor raporda. Dış ticaret hacminin etkilenmesi, arz talep dengesinin bozulması, özel yatırım hacminin azaltılması gibi hususlara dikkat çekmişler. İç pazara yönelerek ihtiyaçlara odaklanma, tabii enerjide Asya Pasifik piyasalarında enerji alıcıları var. Dün aktarmıştım, Sergey Lavrov'un çok açık açıklamaları vardı. Zorla enerji satacak hali yok Rusya'nın, tabii istemiyorlarsa ne yapacak demek gerekiyor burada. Evet, şimdi enerjiden bahsetmişken Asya'dan birkaç not daha aktarayım. Mehmet Bey'e bağlanmadan önce... Afganistan'la ilgili ABD Genelkurmay Başkanı'nın Temsilciler Meclisi'nde ulusal güvenlik tehdidi oluşturursa Afganistan'a saldırırız diye bir açıklaması var. Normal, Amerikalılar yaparlar böyle şeyler. Öyle şimdi BM hukuku dediğiniz biliyorsunuz bir tek Rusya için geçerli, Amerika için geçerli değil. Onlar istediklerini yapabilirler tabii. Kuzey Kore'ye, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne yeni yaptırım uygulanması için BM temsilcisi Linda Thomas Greenfield açıklama yapmış. Son dönemde hep denemeler, balistik füze denemeleri yapmıştı. Hatta üçüncü bir füze fırlattığı yolunda bugün haberler var. Bir de Korelilerin başında koronavirüs problemi olduğu anlaşılıyor. Bir acil durum ilan edilmiş. Omikron'un alt vakaları tespit edilmiş. Kapalı bir kutu dünya içerisinde ve tümüyle Amerikan saldırganlığına karşı kendisini savunduğunu, tabii Kore Savaşı'ndan bu yana çözümlenmemiş bir sorun var o bölgede. Böyle bir durum da var. Yaptırım uyguladığınız zaman daha da vahim sonuçlar doğuruyor. Yaptırım nasıl bir araç? Hakikaten büyük bir ekonomik savaş yaptırım. Ve ellerindeki tek aygıt da bu kalmış gibi gözüküyor. Şimdi teknoloji dünyasında... Bu yine enerjiyle de bağlantılı. Suudi Arabistan petrol şirketi Suudi Aramco, Apple'ı geride bırakmış, dünyanın en değerli şirketi olmuş. Piyasa değeri 2.43 trilyon dolar olmuş. Apple biraz 2.37 trilyon dolara gerilemiş. Tabii ekonomideki kötüleşme, özellikle enerjideki bu yükseliş, bu piyasa değerinin artmasına sebebiyet vermiş gözüküyor efendim. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş arayalım Mehmet Bey'i. Ben son notları aktarıyorum. Elon Musk'tan bile haber aktarmak istiyorum sizlere. Bu özellikle Covid koşulları, tedarik zincirleri, Şangay merkezli gelişmeler var son dönemde. Tesla oradaki Çin'deki imtiyazlı bütün hisseleri yabancılara ait. Çinliler öyle öyle bir uygulama yapmıyorlar. Devlet kontrolünden tamamen taviz vermiyorlar. Tek şirket Tesla, Elon Musk'ın Tesla'sı ve bütün bu sıkıntılar tabii arada kapanmak durumunda kalmıştı. Covid'deki ilerlemeler sebebiyetiyle fabrikalarda insanları uyutma, işte aşırı mesaiye zorlama haberleri çıkmıştı. Twitter'ı en son olarak sansasyon yaratan Elon Musk bu konuda da Financial Times'a konuşmuş. Süper yetenekli, çalışkan Çinliler demiş, üretime inanıyorlar demiş. Gece yarısını geçtim, sabahın 3'üne dek çalışıyorlar. Amerika'daki insanlar işe gitmekten bile kaçınmaya çalışırken onlar fabrika türevlerinden dışarı çıkmıyor demiş. Sanki çok isteyerek mi yapıyorlar acaba diye aklıma düşüyor yani. Böyle ölürcesine çalışan bir takım işçiler. bir takım çalışma kampı koşulları yaratıyorlarmış anladığım kadarıyla. Batı medyasına da yansıdı. Uyku tulumları, şişme yataklar. Hani evlerine gitmesinler, orada çalışmaya devam etsinler şeklinde. Ama Elon Musk iddialı, yani benimle çalışma sebepleri para değil, yetenekli olanlar tabii ki inovasyon bu yüzden yapıyorlar diye de Musk altını çiziyor. Enteresan bir dünyada yaşıyoruz hakikaten, tartışmalar bu şekillere bürünüyor. Evet, şimdi hemen diğer dünya haberlerine geçmeden önce konuma dönmek istiyorum. Mehmet Doğan, dünyaca ünlü enerji uzmanımız diyelim, telefon hattının diğer ucunda, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, hoş bulduk Ceyda Hanım.
Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için Mehmet Bey.
Estağfurullah, ben teşekkür ederim çağırdığınız için.
Sağ olun. Şimdi tabii Rusya Federasyonu'nun operasyonu bütün Avrupa çapında siyaseti, askeri düzeyde her şeyi karıştırdı ama ekonomi her şeyin başı ve işte iki aydır izliyoruz. Bir yankıları var bütün dünyada. Türkiye'de çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz ve bitmek bilmeyen tartışmalar. Doğalgaz, petrol meselesine. Ben elimdeki malzemeleri bir özetlemeye de çalıştım. Günlük rutinde bir itiş kakış hali var hakikaten. Almanya'nın da başını çektiği, Avrupa Birliği içerisinde doğalgaz ve petrol bağımlılığından kurtulmak istiyorlar. Sıfırlayacağız, tamamen keseceğiz, hiç almayacağız diyorlar. Fakat bir takım sıkıntılar yaşıyorlar anladığım kadarıyla. Öncelikle şu an en son Ukrayna tarafı bir takım stratejik adımlar atılıyor karşılıklı herhalde. Avrupa'ya giden doğalgaz hattının 1/3'ünün kesileceği mücbir sebeplerle açıklaması gelmişti. Bütün bu gördüğümüz bu açıklamalar aslında bir gidişatın yansıması mı? Öncelikle son durumu siz nasıl görüyorsunuz? Avrupa'nın bu enerji politikaları bağlamında durduğu zemin nasıl bir zemin? Onu sorarak başlayayım size.
Vallahi bu şey, yani bu gidişat hiç iyi değil. Önce onu söyleyeyim. Zaten bunu ben bekliyordum başından beri. Uzun zamandır da bu konuda yazıyorum. Yani yapılanlar, her karşılıklı hareketler inanılmaz derecede hatalı ve yanlış yere sürüklüyor. Başlarına nelerin gelebileceğini, yani Avrupa neyle karşı karşıya olduğunu sanırım doğru dürüst hesaplayamıyor. Aslında çok iyi uzmanlar var bu konuda, kendilerine bilgi verecek politikacılara, ama bir şekilde mesaj ulaşmamış gibi gözüküyor. Çünkü yapılan şeylere baktığımız zaman maalesef çok kötü bir noktadayız şu anda. Ben bunu şeye benzetiyorum, yani roketin parçalarının teker teker ayrılması gibi aksiyonlar alınıyor ve dediğiniz gibi şimdi o kadar çok aksiyon var ki, ben de şöyle bir kağıda sıralamaya çalıştım, hakikaten 14 tane aksiyon çıkardım. Yani bütün bu olanlarla, bu sizin bahsettiğiniz gazın 1/3'ünün kesilme olayı aslında kesilmeyecek şekilde de yapılabilir. Mesela o da ekonomik bir karar oldu. Yani bir taraftan Gazprom'u zorlayacak bir adım attırmaya çalışıyor transmission, yani iletim operatörü Ukrayna'nın. Ne yaptı? Orada iki tane giriş var. Bir tanesi Suca girişi, 77 milyon metreküp Gazprom orada kapasite almıştı. Bir de Sokranivka girişi var. Orada da 32.6 milyon metreküp kapasitesi vardı Gazprom'un ve bu kapasite üzerinden anlaşması vardı. Tabii şimdi siz bir tanesini kapatınca 32.6'yı ben kapatıyorum dediniz. Ki kapatmadan önceki girişlere de baktım ben. 73 giriyordu ve 23 giriyordu. Yani kapanmadığı günden önce 23 MCM'lik bir giriş vardı oradan. Şimdi kapatıldı bu. Şunu diyor aslında. Burada ben askeri operasyon var, ben burayı idare edemiyorum. Sen gazı yukarıdan getir, öbür noktadan, Suca'dan getir diyor. Tabii Suca'dan getir dediği zaman Gazprom bunu yapabilir mi? Evet, bunu yapabilir. Buna kapasitesi var mı? Var. Ama o zaman orada ilave kapasite alması gerekecek. Yani orada 20-30 milyonluk ilave kapasiteyi alıp, tabii onu da atıl fiyatlardan alacak, yüksek fiyattan almak zorunda, Ukrayna'ya daha fazla paralar ödeyerek almak zorunda, elindeki kapasiteyi de kaybetmek zorunda. Bütün bunlara baktığınız zaman, bugün için şeylere baktım, girişlere, şeyden giriş olmamış, yani Sokranivka'dan giriş olmamış, sıfır. Suca'dan da 73 giren yerden 69 girmiş, ki Slovak teslimi de bunun 65 olmuş. Yani o gaz bitmiş. Yani Gazprom'un şu andaki görüntüde bu oyunu ben böyle oynamayacağım dediğini anlıyoruz. Ukrayna'nın bu şeyine bu şekilde davranmayacağım dediğini anlıyoruz. Bu birinci konu. Ama ikinci asıl büyük bomba dün akşam bu Gazprom Germany'nin asetleri konusu, o daha büyük bomba. Çünkü orada bir 60 milyon metreküp günlük miktardan konuşuyoruz. Ve çok dağılmış, Alman endüstrisine çok dağılmış miktarlar. Şimdi bu ikisini topladığınız zaman 80 küsura geliyorsunuz. 89, neredeyse 90 MCM'e, milyon metreküp'e geliyorsunuz ki bu sarsar. Yani Alman ekonomisini ciddi anlamda sarsar. Bir sürü fabrikanın gazı kesilecek hale gelir.
Oraya gidiliyor sanki. Peki nasıl oluyor? 6. yaptırım paketi, bir de petrolü eklemeye çalışıyorlar. Yani bu çok acayip bir isim. Yani bu, bir sonraki adım düşünülerek falan mı hareket ediliyor başka?
Ya ben abi, adım olamaz. Yani ben başta, ya bunun şimdi aldığınız enerjinin karşılığı dünyada henüz yok. Yani bunu nasıl göremiyorlar ben anlamıyorum. Yani LNG alırız da bu iş çözülemiyor. Bu kadar miktar yok. Böyle bir üretim yok dünyada. Böyle üretimin olmadığı bir yerin yerine neyi koyacaksınız da bunu çözeceksiniz? Bunu anlamak mümkün değil. Yani işte FSRU yapıyorlar. İşte her tarafa yüzer LNG terminalleri yapıyorlar. Ya terminal yapmakta sorun yok. Mal yok ortada. LNG yok ortada. Gaz yok. Yani bunu ben inanamıyorum. Yani nasıl görmüyorlar, dile isteyerek bunu nasıl yapıyorlar? Nasıl intihar bu? Yani net olarak intihar benim gördüğüm kadarıyla. Yani
ya bugün Avrupa Parlamentosu Moldova'ya, şimdi onlar da yeni kadın liderleriyle AB üyeliği istiyorlar. Kadın demiş ki enerji sektöründeki durumumuz çok dramatik demiş. Avrupa Parlamentosu da AB'ye girmek istiyorsanız derhal ambargo koyacaksınız Rusya doğalgazına demiş. Ne olacak, Moldovalılar donacak mı kışın? Yani hakikaten anlamakta zorluk çekiyor.
Ya aslında Moldova işte şu anda, yani Moldovalılar şimdi Ukrayna üzerinden zaten taşınmazsa, yani o kısım da giderse, şu anda dedim ya 69 giriyor, onun 4'ünü alıyor oradan Moldova ve diğer oradaki rayonlar. 65 Slovakya'ya giriyor. Onu da almayacak Moldova, ne yapacak yani? Neyle yerine koyacak? Ya bu o kadar büyük sorun ki. Yani Almanya'daki kimya şirketleri, Avusturya bunun içinde, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan. Yani bütün ülkeler bundan etkilenecekler. Benim aklım almıyor. Mesela dün çok enteresan İtalyan Başbakanı sanıyorum Amerika ziyaretinde bulundu. Mesela yaptırmanın ne olacak diye soruyor. Yani çünkü onların yakında ruble ödeyip ödememeye karar vermeleri lazım. Vakit kalmadı. Yani bir 5-10 gün içerisinde bir karar verilecek. Şimdi görüntü ruble ödemeyeceksiniz diyor Avrupa Birliği. Şimdi İtalya diyor ki ödemez, ödersek ne olacak? Hani bu konu gri. Yani bana ne sanksiyonu, bunu artık bunlar sorgulanmaya da başladı. Şimdi ne yapacak İtalya ödemeyeceğim ruble dediği zaman ne olacak? Yani
ama açılıyor galiba hesaplar. Bugün Bloomberg'de işte 10 şirket daha, bu şirketlerin ismi yok haberin içerisinde ama ikili hesabı açmışlar. Yani aslında yaptırımları da delmeden işte eurolarını, atıyorum euroysa, yatırıp ikili hesaptan işte gazı yapınca.
Orada kritik bir konu var. Yani benim bildiğim Gazprom ruble ödeme isteyecektir. Ya bunu çok net bir şekilde söyledi. Avrupa'da ruble ödeme yapmıyorum diyecek. Üstüne üstlük bakın Ceyda Hanım, burada çok kritik bir konu var. Rubleyi kabul ettiniz diyelim. Tamam mı? Dediniz ki ben sana ruble ödeme, yarın başka bir şeyle de gelebilir Gazprom. Çünkü siz yani Gazprom bunu başlatmadı. Yani bu işin başlangıcına, yani bu savaşın, savaş mı dersiniz artık, başka bir şey mi tanımlarsınız? Başlangıcı Kuzey Akım'la oldu. Siz Kuzey Akım 2'yi, biz iptal ettik bu projeyi dedikten sonra asetlere el koymalara varan şekilde agresif bir tutuma girince ondan sonrası yok ki zaten. Yani bugün ruble öde dersiniz, onu kabul ederler, yarın başka bir şey dersiniz. Yani bunu da Avrupalı parlamenterler görüyordur. Görmemeleri imkansız. Ama benim anlamadığım, bu kadar müşkül ve muhtaç durumdayken nasıl bunu yapabildikleri. Yani buna, bu denklemin içine enerjiyi niye soktuklarını çözemiyorum. Maalesef büyük büyük şey, büyük yanılgı içindeler.
Evet. Peki bir Türkiye durumu ne olacak? Onu da sorayım. Yani bizim durumumuz tabii biz savaşta değiliz ama enflasyon oranı, yakıt fiyatları, ben arabaya benzin koymaya korkuyorum öyle söyleyeyim. Ya daha doğrusu arabayı kullanmaya korkuyorum. Türkiye bir de üstelik başka nedenlerle de ekonomik olarak sıkışmış durumda. Fakat öte yandan da bir Karadeniz'de gaz bulundu. İşte transit rota üzerinde öne çıkıyor Türkiye. Çok daha değer kazanıyor gibi gibi de şeyler söylüyorlar. Hakikaten böyle mi? Enerji bağlamında Türkiye'nin önemi artıyor mu? Orada bir rasyonelite var mı onun arkasında?
Var tabii, var. Yani sonuç itibariyle bu krizden özellikle şimdilik etkilenmiyoruz. Bu bir kere iyi gelişme.
Etkilenmemiş halimiz mi bu?
Yani hayır, ama fiyatlar çok. Kriz derken en azından gaz var. Yani şimdi Avrupa'da gaz olmayacak.
Okay,
yani onun fiyatı da biçemezsin ki, yok çünkü. Yani bir enerji türünü kaybetmiş durumdasın. Yerine de bir şey koyamıyorsun. O felaket bir senaryo. Onun dolaylı zararları çok büyük. İşsizlik 3 milyon, 5 milyon. Yani ham madde sıkıntısı, gıda sıkıntısı vesaire. Bizim şimdilik öyle bir durumumuz, sorunumuz yok. Bizim yaz için gazımız var. Boru hatlarından gaz geliyor. Gazprom'dan da, İran'dan da, Azerbaycan'dan da gazlarımızı alıyoruz. Bize bunun etkisi LNG fiyatlarında olur. LNG fiyatları artar çünkü. LNG fiyatlarında, çünkü Avrupa LNG almak isteyecek. LNG miktarı sınırlı. Uzak Doğu ve Avrupa kavgası başlayacak. Çünkü ortadaki malı kimin nereye çekiştireceği belli olmayacak. Biz de bundan etkileneceğiz kış geldiği zaman. Bizim de yüksek LNG fiyatlarından etkileneceğiz. Daha da yükselecek çünkü. Bu şekilde Avrupa'nın gazı kesilirse LNG fiyatlarının yukarı gideceği kesin. Biz daha çok etkileniriz ama gazsız kalma durumumuz, eğer birisi hani derse ki sen Rus gazı almayacaksın gibisinden bir şey derse ki, evet yani onun olacağını çok ihtimal vermiyorum. Çünkü İran'dan da Türkiye doğalgaz aldı ambargo altındayken. Evet. Bir şekilde onu hallederiz gibi geliyor. O olmadığı sürece Türkiye en azından gazsız kalmayacak. Ama fiyatlar tabii çok yükselecek, özellikle kışın. Öyle gözüküyor. Ya bu konjüktür devam ederse, bu şöyle bir mesaj da olabilir. Tabii bu kavga, yani aralarındaki kavga belki de şimdi yaz ayına denk gelmesi. Çünkü bu istense kışın da bu yapılırdı, bu hamle.
Evet.
Yani o kışın ki şeyleri çok daha ağır olurdu Avrupa'ya. Dolayısıyla hani bunun altında bak, çok canının yakılması Avrupa'nın, onun karşılığında da bir an önce çözüm yönüne iteklenmesi de olabilir. Çünkü Avrupa'nın bulabileceği herhangi bir alternatif gazın Avrupa'yı rahatlatma süresi 2026, 25-26.
Yani önümüzdeki o. Çünkü acayip şey, Katar'la anlaşamıyorlar galiba. Yani ya da Orta Doğu'dan da. Evet.
Efendim, gaz yok, gaz. Yani Katar'ın üretimi 2026'da gelecek, ilave üretimi. Yani böyle bir gaz yok, sıvılaştırma tesisi yok dünyada. Yani bu miktara çıkabilecek, bu miktarı kapsayacak bir üretim vesaire yok. Ona üretimi yapmanız için yatırım yapmanız lazım. Bugün başlasanız, Katar başladı işte, tamamlanma tarihi 2025-26. Yok, gaz yok yani. Dolayısıyla hani çözüm yok. Ya bu böyle hani işte 3 aylık sonra şuradan gaz alalım, İşte 10 tane FSRU getirelim de bir şey çözemezsiniz. Yok, gaz yok.
Peki Amerikalılar mı bu işten karlı çıkıyorlar? Peki yani hakikaten bu kadar acayip bir resim varken insan düşünüyor yani. Amerikan LNG'si de kurtarmaz ki.
Şöyle, o zaten kurtarmıyor da Amerikan LNG'sini de doğru analiz etmek lazım. Şimdi Amerikan LNG'sinde Amerikalılar çoğu kontratlarını uzun vadeli zaten aradaki şirketlere sattılar. Agregatör dediğimiz, yani Amerika'dan malı alıp Avrupa'ya satan büyük petrol ve gaz şirketlerine sattılar. Dolayısıyla Amerika'nın aslında buradan öyle söylendiği gibi büyük bir karı yok. Yani birkaç tane şirketi var. Evet, kendi satan, yani gazı kendi satan bir iki tane Amerikan şirketinden başka bu işten para kazanan Amerikan şirketi yok. Onlar sadece sıvılaştırma tesislerini tam kapasite kullanıp para kazanıyorlar. Ama gazın satışından, yani asıl işte atıyorum 7 dolarlık hemen bütün 7 dolar hemen bütünlük gazı alıp 40 dolar hemen bütünlüğe satanlar var asıl. Yani o agregatörler, onlar çok kazanıyorlar buradaki oyunda. Görüntü o.
Anladım. Peki son olarak yani Türkiye yine Türkiye'nin öneminin artması transit rota olarak bunun için de ayrıca şimdi geçen seneye kadar işte Doğu Akdeniz gazı falan ay fizibilitesi yok deniyordu, şu deniyordu, bu deniyordu. Çünkü dış politikada da ona göre adımlar atılıyor. Çünkü İsrail'le barışma, Mısır'la barışma vesaire. Yani bu da uzun vadeli herhalde. Türkiye'nin transit olarak bahsedilmesi de uzun vade. Bir onu soracağım. Bir de Karadeniz gazı çok etkili biçimde kullanabiliriz deniliyor. O doğru mu? Onu sorayım.
Şöyle yani iki ayrı soru. Birincisi tabii Türkiye'nin transit rolü şu anda hali hazırda var. Fakat burada ona geçmeden önce şunun bir kere altını çizmek istiyorum. Yani bu iki konu çok önemli ama daha önce bir önemli konu daha var. Avrupa Birliği'nin kendisinin karışma durumu var. Çünkü bakın şimdi normal şartlar altında Polonya'nın gazı kesildi. Değil mi? Polonya'nın şu anda Ruslardan aldığı bir gram gaz yok. Polonya ne yapıyor? Almanya'da borsa var. Yani Avrupa'da borsalar var. Gidip Polonya şirketi oradan bir borsadan gaz alıp çekebiliyor. Ama siz düşünün kendi ülkenizin gazı kesildi. Buna bir bütün olarak bakabilecek misiniz? Yani ben soruyorum sizin ülkenizde gaz yok Türkiye'de. Yunanistan geliyor daha fazla para alıp sizin ülkenizdeki gazı almasına müsaade edecek misiniz? Yani burada Avrupa Birliği'nin de ciddi anlamda birbiriyle kavgası olacak bu gaz kriziyle beraber. Yani
anladım.
Bu çatırdamaya gider mi bilmiyorum. Şimdi transit konusunda Türkiye zaten hali hazırda TANAP üzerinden Avrupa'ya bir transit
gönderiyor.
Yapıyor.
Onun genişlemesi bakım... bağlamında.
Evet, genişlemesi yani. Evet, genişlemesi bağlamında projeler vardır ama bu böyle hani nasıl söyleyeyim Avrupa'nın bu üretimini yani tüketimini karşılayacak şekilde bir şeyleri bugünden yarına yapmanız imkansız. TANAP bile tam kapasiteye çıksa hani bizim konuşacağımız şey orada 30 milyon işte gün daha fazla gider. Bizim konuştuğumuz rakam 350 milyon metrik. Yani onun onda biri. Bunu çözemezsiniz. Yani böyle çok çabuk çözemezsiniz. İşte yanına bir tane daha TANAP gibi bir boru da attı daha yapmanız lazım. Kaynak bulmanız lazım ki yok ki öyle bir kaynak etrafımızda. Yani en olası kaynak İran. İran'daki Güney Pars projesi. Pars. Oradan gazın yukarı çıkması için boru hattı, kompresör istasyonları lazım. Onu Türkiye nasıl alacak, götürecek, onların yatırımları lazım. Yani evet çok önemli bir rol oynuyor Türkiye, oynayacaktır da ama bunun oynayacağı rolün şeyi kısıtlı olacak. En azından bir süre için. Sonrasında ise şu soru gündeme gelecek. Ukrayna'ya bu kadar güvenildi, başımıza bu geldi. Türkiye'ye şimdi güvenelim mi? Yani transit Türkiye olarak her şey Türkiye'nin üzerinden. Geçirelim mi sorusunu Avrupalılar soruyorlar, hatta bugün de soruyorlar. Tabii bütün bunlarda Avrupa'nın Türkiye'yi entegre etmesi lazım enerjide kendine. Öbür türlü çok zor. Çünkü biliyorsunuz Nabucco projesi neden olmadı? Üçüncü taraf aksesi olmadığı için olmadı. Şimdi TANAP projesinde böyle bir şey, üçüncü taraf aksesi yani başkasının gazını taşıma belirli bir kurala bağlı değil. İkili müzakere etmeniz lazım. Ama mesela Nabucco olsaydı atıyorum ya da Avrupa'daki herhangi bir boru hattının kuralları belli. Nasıl oradan gaz taşırsınız? Dolayısıyla bir sürü şeyin yapılması lazım. Avrupa'nın bizi içine alması lazım. Özellikle arz güvenliği konusunda ki biz bunu niye yapalım? O da ayrı bir soru işareti.
Evet.
Yani ortada enerji var kısıtlı. Ben niye bu enerjiyi başkasına vereyim? Niye kendimde tutmayayım? O da tabii ayrıca düşünülmesi gereken bir konu.
Peki. Çok teşekkür ediyorum Mehmet Bey. Hakikaten kafamdaki bir sürü şey netleşti sayenizde. Bir sürü çünkü çelişkili haber dolaşıyor ortalıkta. Çok teşekkürler değerlendirmeniz
için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Sağ olun.
Evet. Mehmet Doğan, dünyaca ünlü enerji uzmanımız. Ukrayna sahasını, Rusya sahasını, Kazakistan sahasını çok iyi bilen bir mühendisimiz, uzmanımız değerlendirmelerini aldık. Avrupa intihar ediyor dedi. Başlığı bu şekilde atmış olduk. Kalan vaktimde yine dünya, Türk dış politikası ve dünya ile ilgili notları da aktarmak istiyorum. Amerika ile Yunanistan arasında geçtiğimiz sene Ekim ayında imzalanan savunma işbirliği anlaşması, NATO üyesi iki ülke ama ekstradan bir işbirliği anlaşması daha yaptılar. Malum DDAH üzerinden Amerika iyice Rusya'ya uzanan Balkan hattını tuttu. Oradan epey bir yığınak yapıldı. Hatta Karadeniz'e zıplama planlarında ve boğazların kontrolünde kimi uzmanlara göre çok önemli bir yerde. Şimdi Yunan parlamentosunda tartışmalar var. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dandias parlamentoda konuşma yapmış ve anlaşmayı tabii desteğini kendileri yapıyorlar. Zaten Amerika ile tazeliyorlar ve de Yunan savunması için kilit önemde olduğunu söylemiş. Kime karşı? Enteresan. Türkiye'ye karşı. Türkiye'de NATO üyesi yine gördüğümüz, şimdiye kadar gördüğümüz retorikler. İhtiyatlı davranma lüksümüz, davranmama lüksümüz yok demiş. Çünkü ulusal güvenlik meselelerinde biz Lüksemburg değiliz demiş. Keşke olsaydık demiş. Enteresan olay. Yani barışçı çabalar devam edecekse, NATO üyeliği varsa, 5. madde varsa nedir bunlar diye insan aklına düşüyor. Ama bu tabii burada Dede Ağaç Limanı işte Erdoğan'ı rahatsız ediyor, Türkiye'yi rahatsız ediyor. Mantığını işletiyorlar. Amerikalılar da çok iyi kullanıyor bunları hakikaten. İkiniz de NATO üyesisiniz, nedir bu filan da denilmiyor. O açıdan daha da enteresan aslında. Bu noktada dün aktarmıştım, Girit'te, Suda üstünde F-35 ve F-15'leri Amerikalıların konuşlandırılacağı söyleniyor. Tabii Yunanlar da bunun karşılığında başka bir şey istiyorlar üstlerini kullandırdıkları için. Reuters'ın haberi düştü dün akşam. Biden yönetimi, NATO müttefiki Türkiye yeniden kıymete bindi. O elçilik krizleri falan bitti. Kavala bildirisi krizleri, malum Ukrayna çatışması yüzünden. F-16 savaş uçakları için donanım ve yazılım güncellemeleri de içeren küçük kapsamlı bir silah anlaşması onayı için Kongre'ye gayri resmi bilgi yöntemi bu Amerika'da verildiği iddia edildi. Ankara'nın taleplerini aslında yerine getirme. Bir AIM-120 orta menzilli havadan havaya ve Sidewinder füzeleri var bunun içerisinde. Tabii meşhur F-16'ların güncellenmesi hikayesi, Erdoğan'ın ısrarla talep ettiği, o da var. Şimdi Kongre'nin bu konudaki tutumu aslında belki pek çok şeyin işareti de olacak Türk-Amerikan savunma işbirliği bağlamında. Şimdi bunun dışında Suriyeli sığınmacılar meselesi bu hafta konuştuk. Dün İçişleri Bakan Yardımcısı açıklama yapmış Çataklı, CNN Türk'te. 3.762.889 sığınmacı var Suriye'den demiş. Daha fazla yok demiş. Asayişe karışanları sınır dışı ediyoruz demiş ama yasal yollarla gelip yasal yollarla geldikten sonra çıkmadıkları için yasa dışı konumuna düşen düzensiz göçmenler olduğunu söylemiş. Yakalıyoruz, uluslararası korumaya müracaat ediyorlar diye de eklemiş. Avrupa Birliği ve Amerika açıkça tutumunu açıklamıştı. Türkiye'de kalacaklar, biz uygun görmüyoruz Suriye'ye dönmelerini, onurlu olmaz diyerek aktarmıştım ben size bu konuda. Şimdi bunun dışında dün tabii vaktim kalmamıştı. Bugün İsrail güçleri Cenin'de mülteci kampında bir operasyon, bir baskın düzenliyorlar. Silahlı birileri, teröristleri arıyoruz diye İsrail tarafı aktarıyor ama kimileri de öyle bir şey olmadığını söylüyorlar. 51 yaşındaki El Cezire çalışan Filistin asıllı, aynı zamanda Amerikalı da gazeteci Şirin Ebu Akile keskin nişancı ateşiyle öldürüldüğü söyleniyor. Üzerinde basın yeleği, hatta kafasına kask olduğu söyleniyor. İsrail askerleri mi vurdu? İsrail tarafı bağımsız soruşturma başlatalım. Kampta eli silahlı Filistinliler de var diye iddia ediyor. Filistinliler İsrail askerlerinin gazeteci, kadın gazeteciyi vurduğunu söylüyorlar. İsrail Başbakanı Filistinlileri suçluyor. Filistinliler İsrail'leri suçluyor. Daha önce olmadık şeyler de değil bu. Hakikaten saha gazetecilerinden 1971 doğumluymuş, Kudüs doğumlu kendisi. El Cezire, İsrail hükümetini sorumlu tutuyoruz meslektaşımızın öldürülmesinden diye sert bir açıklama yaptı. Ortak soruşturma talepleri karşılık bulacak mı? Beraber de göreceğiz. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'da kınamış El Cezire muhabirinin öldürülmesini ve ortak adaletin öne çıkarılması, hızlı soruşturma çağrısı yapmış efendim. Bolivya ve Honduras'ın devlet başkanları Meksika'ya katılmışlar, Karayip bloğu olarak. Amerikalar zirvesi Los Angeles'ta yapılacak. Eğer Küba, Venezuela ve Nikaragua katılmazsa biz de gelmiyoruz diye res çekmişler. Latin Amerika'dan böyle bir ses yükselmiş gözüküyor efendim. Covid Amerika'da 1 milyonu aştı can kayıplarının sayısı. Küresel Covid-19 zirvesi var bugün, saat farkı var tabii. Öncesinde de DSE Genel Sekreteri Ghebreyesus'un açıklamaları olmuştu. Vakalar var, artış eğilimi var 50 ülkede, henüz bu salgın bitmedi diye, alt varyantlar yüzünden, ama hepimiz için bitti salgın. Artık pandemiden söz edilmiyor bile. Bilmiyorum tam olarak ne olacak. Uçuşlarda Avrupa'da maske zorunluluğunu da kaldırıyorlar. Böylesi de bir tablo var efendim. Yarın belki bu zirveye dair daha detaylı bilgi verebiliriz. Evet, Happy Endless'tan The End of the Road'la bugün veda edelim. Size yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın Eksen'den.
Aslında babasıyla aynı çizgide olmamasına rağmen Jean-Marie Le Pen'in damgasını alnında taşıyan Marine Le Pen'in partisine duyulan güvensizlikten doğan bir zafer.
Şu an İngiliz mahkemesinin Amerika'nın verdiği karar, Amerika'nın işlediği suçları insanlığa duyurmanın bir gazetecilik faaliyeti değil, bir ajanlık faaliyeti olduğu üzerine kuruldu.
Seçim yaklaştığı için ve bu iş halk arasında gittikçe şikayet konusu olduğu için iktidar bile dün veya bugün daha önceki söylemleriyle çelişen adımlar atmaya, hatta belki de Suriye ile görüşmeye çalıştı.
Biraz daha geçmişe uzanalım, biraz daha geniş bir coğrafyada, geniş bir çeperde Küba'ya bakalım, Vietnam'a bakalım, Kore'ye bakalım.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.